Kitab-ül Hac ile alakalı hadisleri ele almaya başlayacağız. Hadislere geçmeden önce Hac ile alakalı bir giriş bölümü yapalım. Öncelikle diyoruz ki lügatta hac kelimesi kastetmek manasına geliyor. Lugavi olarak kastetmek manasına geliyor. İstilahda ise taabbut amaçlı, yani Allah Azze ve Celle'ye ibadet amaçlı menasik el hac dediğimiz, yani işte Arafat'ta bulunmak, Mina'da bulunmak, hac ibadetlerini yerine getirmenin belli sıfatlarla, belli özelliklerle ve belli zamanda bu ibadetin yerine getirilmesine biz ıstılahi manada ne diyoruz? Hac diyoruz. Yani belli bir vakti olacak. Yani senenin herhangi bir ayında, örnek veriyorum, umre gibi değil. Yani senenin 12 ayın herhangi bir zamanda umre yapılabilir mi? Diyoruz ki yapılabilir. Hac böyle mi? Diyoruz ki hayır. Ne olmak zorunda? Hac aylarında. Onun belli bir zamanı var. Ve belli neyi var? Bir şekli var. Yapılış şekli var. Yani adam 9. gün ben Arafat'a çıkmayayım da 9. gün Mina'da geceleyeyim. İşte 11. gün Arafat'a çıksam olur mu? Diyoruz ki olmaz. Neyi var? Bu haccın da yapılış bir, yani yapılma bir şekli var. Hem zamanına uyacaksın, hem de yapılan şekline uyacaksın ve bunların hepsini yaparken neyi kastedeceksin? İbadeti kastedeceksin. Yani bununla Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştığın bir ibadet olarak bunu göreceksin. Dedik ki İslam'ın şartlarından sonuncusu, beşincisi de ne? Hac ibadeti. Bundan önceki kısımları, diğer şartları ele aldık. Beşincisi de hac ibadeti. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Yoluna güç yetirebilenlerin Allah'ın beytini, evini hac etmeleri Allah Azze ve Celle'nin onlar üzerindeki bir hakkıdır. Bu ayet bize neyi gösteriyor? Bu haccın farz olduğunu gösteriyor. Yani yoluna güç yetirebilenlerin, demek ki bir güç yetirme şartı var. Bu şart yere geldiğinde diyoruz ki o kimselerin Allah'ın evini hac etmeleri Allah Azze ve Celle'nin o kulları üzerinde bir hakkıdır. Bu da bize bu amelin farz olduğunu gösteriyor. Yani Kur'an-ı Kerim ile, sünnet ile ve ümmetin icması ile farz olan İslam'ın şartlarından beşincisi hac ibadeti diyoruz. Bu sure arkadaşlar, yani bu ayet-i kerime Ali İmran suresinde geçiyor. Bu ayetin nuzul olduğu vakit hicretin 9. senesi. Yani o seneye diyorlar ki Amul Vufud. Yani elçilerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, Medine'ye gruplar halinde, topluluklar halinde geldiği sene. Hicretin kaçıncı senesi arkadaşlar? 9. senesi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 2 sene önce farz kılınan bir ibadet. Hicretin 9. senesinde bu ibadet farz kılınıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farz kılındığı bu senede, yani 9. senede, hicretin 9. senesinde hac etmiyor. Bunun nedeni ne? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. senesinde hac etmiyor da bir sonraki sene, hicretin 10. senesinde hac ediyor? Neden? Ondan değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gitmemesinin sebebi, birinci olarak o dönemde hala Mekke'de ne var? Müşrikler gelip hac yapıyorlar. İkinci bir husus, biliyorsunuz müşriklerin adetlerine göre veyahut da hac anlayışlarına göre Kabe'nin etrafında tavaf yaparken nasıl tavaf yapıyorlar? Çıplak bir şekilde, uryan bir şekilde tavaf yapıyorlar. Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 28. ayeti kerimeyi indirdiğinde ya eyyühellezine amenu innemel müşrikune necesun. Ey iman edenler, müşrikler, Allah'a ortak koşanlar birer pisliktirler. Ayeti nazil olup fela takrabu mescidel harami ba'de amihim hâdâ. Bu seneden sonra mescidi harama ne yapmayın onları? Sokmayın. Onların burayla artık ilişkisi kesilecek ayeti nazil olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sene Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu hac kafilesinin sorumlusu olarak seçiyor ve yanında Ali radıyallahu anhu'yu gönderiyor. Yani o sene Ebu Bekir radıyallahu anhu ile beraber gidenler hac yapıyorlar ve orada Ali radıyallahu anhu müşriklerin artık buraya gelip hac yapamayacaklarını, Kabe'nin etrafında çıplak bir şekilde tavaf edemeyeceklerini ilan ediyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sene hac yapmıyor. Ve bu şekliyle Müslümanlar, çünkü bundan bir sene öncesi, yani hicretin 8. yılında ne oluyor? Mekke fethediliyor. Ama hala, yani bu 9. seneye kadar yine müşrikler gelip ne yapıyorlar? Tavaf ediyorlar, hac ediyorlar. Bu 9. sene Ali radıyallahu anhu, Ebu Bekir radıyallahu anhu ile birlikte aynı kafilede gittiğinde artık müşriklerin buraya giremeyeceğini ve burada çıplak bir şekilde tavaf edemeyeceğini ilan ettikten sonra hicretin 10. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine farz kılınan bu haccı eda ediyor ve bunun akabinde haçtan döndükten kısa bir süre sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. O zaman buradan anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömründe kaç kez hac yapmış? Bir kez. Bir kez hac farz kılındıktan sonra buna eda etmiş. Bu onun senesinde, yani döndükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğini görüyoruz. Ve bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yapmış olduğu hac bir dedik. Bununla birlikte 4 tane de ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Hayatı boyunca umre yapıyor. Yani 4 umre ve bir hac yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyadan ayrıldığını görüyoruz. Ve yine hac dedik ki normalde namaz için her gün farz kılınan bir ibadet, günde 5 kez kılmamız gerekiyor. Ramazan orucuna bakıyoruz, senede bir kez. Zekata bakıyoruz, yani imkanı olan kimselerin yine senede bir kez çıkarması gereken bir ibadet, malın zekatını. Hac ibadetine geldiğimiz zaman diyoruz ki ömürde bir kez farz kılınmış. Diyoruz ki bunun hikmeti ne? Neden hac ibadeti ömürde bir kez farz kılınmış da diğer ibadetler gibi senede bir kez farz kılınmamış? Öncelikli olarak ilim ehli diyor ki Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete rahmeti, şefkatinden dolayı ömürde bir kez kılınmış. Eğer hac ibadeti her sene farz kılınsaydı, yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanların her sene ne yapması gerekiyordu? Mekke'ye bu hac ibadetini yapmaları için gitmeleri gerekiyordu ki bu meşakkat olarak büyük bir meşakkat, değil mi? Başlı başına, yani eski zamanı da düşünseniz, şimdiki çağı da düşünseniz, yani hac ibadetini yerine getirmek için her sene gitmek durumu olan kimseleri kendilerini zorlayacak bir husus. İkinci bir husus, yani Allah Azze ve Celle'nin bu rahmetinin, şefkatinin gereği bu kadar Müslüman her sene hac için oraya gitse, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de bir araya gelse günümüz şartlarında bu mümkün mü? Yani düşünün, 2 milyon, 3 milyon insan, 5 milyon insan en fazla bir araya geliyor. Arada ezilenler, ölenler, değil mi? Birçok insan hayatını kaybediyor. Siz bunu yeryüzünde yaşayan 1,5 milyar Müslüman varsa, 1,5 milyarının orada olunma şartı, yani olmaları gerektirdiği şartı düşünün. 1,5 milyar insan bir araya gelse orada, yani bu ibadeti yapmak gerçekten ne yapmaz? Kolay olmaz. Yani 20 milyon yapamazken 1,5 milyar insanın bir arada toplanması gerçekten büyük bir meşakkat. Allah Azze ve Celle rahmeti gereği ne yapmış? Ömürde bir kez bunu yapmış. Eğer farz olan haccı eda edildikten sonra kişi nafile olarak ikinci, üçüncü, dördüncü veyahut da daha fazla gitmesinde ne diyoruz? Bir problem söz konusu değil. Hac kitabının içinde dönüp baktığımız zaman müellif farklı farklı neye bölmüş bunu? Bölümlere, bablara bölmüş. Birinci bab başlığımız, diyoruz ki babu fadlihi ve beyani men furida aleyhi. Haccın fazileti ve aynı zamanda kimin üzerine farz kılındığı babı. Yani haccın faziletinden bahseden hadisleri bu bölümde ele alacağız. Ve aynı zamanda neyi ele alacağız? kimin üzerine farz kılınmıştır? Bununla alakalı bu bölümde hadisleri ele alacağız. Haccın farziyetiyle alakalı, kimin üzerine farz kılındığıyla alakalı ilim ehli 5 tane şart sayıyor. Birinci olarak ney birinci şart?
İslam.
Yani hac yapan kimsenin ne olması gerekiyor? Müslüman olması gerekiyor. Eğer bir kimse Müslüman olmadığı dönemde, çünkü Mekkeli müşrikler hac yapıyor muydu?
Yapıyor
değil mi? Bir insan Müslüman olmadığı dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine de uygun bir şekilde hac yapsa kendisinden bu amel kabul edilir mi?
Edilmez.
Diyor ki kabul edilmez. Peki İslam'ından sonra ne yapması gerekir? Üzerine farz olan haccı yerine getirmesi gerekir. Şöyle bir şey diyemez. Ben Müslüman olmadan önce yapmıştım. Bu sorumluluk benden düştü. Diyemez. Müslüman olduktan sonra ne yapması gerekir bu kimsenin? Bu haccı eda etmesi gerekir. İkinci olarak diyoruz ki baliğ, yani buluğ çağına ermiş olma şartı var. Yani buradan neyi anlıyoruz? Buluğ çağına ermeyen çocuk için hac farz değil. Peki çocukken hac yapma söz konusu mudur? Yani bir kişi küçükken hac yapabilir mi? Diyoruz ki yapabilir. Peki buluğ çağına erdikten sonra o farziyet üzerinden kalkar mı? Diyoruz ki kalkmaz. Peki geçmişte yaptığı, çocukken yapmış olduğu hac, haccın hükmü nedir? Diyoruz ki nafile olarak ne yapılır? Onun hanesine yazılır. Buluğ çağına erdikten sonra farz olan haccı ne yapmak zorundadır? Yerine getirmek zorundadır. Üçüncü olarak diyoruz ki akıl olması gerekiyor. Yani akıl sahibi. Buradan kimi çıkartıyoruz? Deli, mecnun olan kimsenin diyoruz ki mükellef değildir. O yüzden üzerine hac da farz değildir. Dördüncü olarak hür olma şartı var. Buradan hürün zıttı ne olarak anlıyoruz hürün zıttı? Köle. Köle. Bir insan köle olduğu esnada hac yapsa diyoruz ki haccı kendisine nafile olarak yazılır. Ama hür özgürlüğüne kavuştuğunda aynı çocukta olduğu gibi ne yapması gerekir? Üzerine farz olan haccı eda etmesi gerekir. Son olarak diyoruz ki mustati, yani güç yetirebiliyor olması gerekir. Bu bazen maddiyat olabilir, bazen sağlık sıhhat olabilir. Adamın maddiyatı vardır ama sağlığı hacca gitmesine elverişli değildir. Veyahut da adamın sağlığı vardır, taş gibidir. Ama hacca götürecek onu ne bir parası vardır ne de gideceği bir yolu vardır. Diyoruz ki demek ki o zaman mustati olmak, yani güç yetirebilmek de haccın neyi diyoruz? Beşinci şartı. Bu şartlar yerine gelmeden ne olmaz?
Farz şartı değil mi? Sıhhat şartı değil.
Sıhhat şartı değil, farz olan şartı. Yani bir insanın sıhhat yerinde değilse biz bu adamın üzerine hac farz diyemiyoruz. Çünkü bu şartlar haccın sıhhat şartı değil, farz olmasının şartlarından bir tanesi. Bugünlük bu girişle yetinelim. Haftaya da konuyla alakalı Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aktardığı ilk hadis ile ne yapmış olalım? Hac bölümüne başlamış olalım. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.